Bay Pipo.
Ayrım 5.
Hiram havası müzik kulağı ve sesi kötüydü. Şarkıları çok kötü söylüyordu. Sınıf arkadaşı ihtiyar Çetin Birmek ise klasik müzik meraklısıydı ve sesi de iyiydi. Arkadaşları muziplik olsun diye sık sık aralarında şarkı yarışması yaparlardı. Jüri ise her seferinde aynıydı. Kel Aydemir, Tavuk Kaya, Piç Kaya, Kompas Güngör, Piç Bülent, Canlı Turgut, Harrow Kemal. Arkadaşları sırf ihtiyar Çetin'i kızdırmak için her seferinde kötü sesli Hiram Abbas'ı birinci seçiyordu. İhtiyar Çetin ise her yarışma sonrası arkadaşlarına ateş püskürüyordu. Siyasalda herkesin bir lakabı vardı. Arkadaşları Hiram Abbas'a önceleri davul diyorlardı. Çok palavra atanlara böyle denirdi. Ancak kısa zaman sonra davul lakabının yerini boksör Hiram aldı. Herkesle şakalaşmayı seven Hiram Abbas çocuksu yüz ifadesiyle arkadaşlarına sevimli ve yumuşak bir insan olarak geliyordu. Hatta sınıf arkadaşlarından Mehmet Ali Kışlalan'ı ona bazen lokum diye hitap ettiği bile oluyordu. Ama herkes biliyordu ki bu sevimli adam sinirlendiğinde bambaşka bir insan haline geliyor, kendisine hakim olamıyor ve gözü hiçbir şey görmüyordu. Üstelik sinirlendiğinde ses tonu bile değişiyor, cırtlak çıkan sesiyle ürkütücü bir kişiliğe bürünüyordu. Hırçındı ve sık sık kavga ediyordu, yumruklarını ring dışında kullanmaya devam ediyordu. Özellikle Mülkiye Harbi arasındaki basketbol maçlarında. O zamanlar Ankara'daki basketbol müsabakalarında en kıyasıya rekabet başkentin en güçlü iki takımı olan Mülkiye, SBF ile Harbiye, Kara Harp Okulu maçlarında yaşanırdı. Ankara 19 Mayıs salonunun yanındaki spor salonu inşaat halindeydi. Bu salon bittikten bir yıl sonra çöktü. Bereket versin o sırada içinde müsabaka yapılmıyordu. Can kaybı olmadı. Daha sonra aynı yere bugün kullanımda olan salon yapıldı. Henüz büyük bir spor salonu bulunmadığından maçlar Mülkiye'nin küçük salonunda yapılırdı. Seyirci kapasitesi sınırlı olan salonun üst kısmında seyirciler maçı balkon kenarlarından sarkarak izlerlerken saha kenarına kadar uzatılmış sıralarında oturan seyircilerden salonun bir yanını dolduran üniformalı harbiyeleriyle karşı tarafta sivil giysileriyle yer alan Mülkiyeliler birbirlerinden kolayca ayırt edilirdi. Maç öncesi bir tarafın yaşa var ol Harbiye, karşı tarafın ey vatan gözyaşların dinsin diye kendi marşlarını avaz avaz söylemeleriyle başlayan gerginlik maç boyunca sürerdi. Harbiyeliler mülkiyelileri kızdırmak için Kel Orhan, mülkiye kaptanı Orhan Girgin'in saçları seyrek olduğundan diye tempolu tezahüratla bulunurken, mülkiyeliler de onlara karga yalım, Harbiye kaptanı Mehmet Ali yalım, kemerli burunlu olduğundan şeklinde karşılık verirlerdi. Bu maçların sonunda bazen büyük kavgalar çıktığı da oluyordu. Salon dışına da taşarak sokaklarda devam eden bu kavgaların başrolünde de her zaman boksör Hiram olurdu. Basket maçı kavgalarının en büyüğünü boksör Sami Onaran kitabın yazarlarını anlattı. Harbiye Mülkiye basket maçlarından birinde kavga çıkınca hakem maçı tatil edip salonu boşalttırdı. Polis girişi tutmuştu. Harbiyelileri uzaklaştırana kadar içeridekileri dışarı bırakmadı. Bu arada salonun penceresinden arka bahçede harbiyelilerin bizden tek kalan bir kişiyi aralarına alıp dövdüklerini gördük. Dövülen Altay Gökakın'dı. Çelişkiye bakın ki babası 2. Ordu Komutanı Gökakın Paşa'ydı. Ben, Hiram, vücutçu birkaç kişi, mesela Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel'in oğlu Mete Tansel pencereden atlayıp kavgaya girdik. Çok uzun süre dövüştük. Başıma gelen bir taşla bayılmışım. Sağ kaşın üzerindeki eski bir yara izini göstererek izi hala duruyor. Hiram'ın başına da taş gelmiş. O kadar çok dövüşmüşüz ki birkaç gün ağrıdan yumruklarımı sıkamadım. O gün kavga ettiğimiz harbiyelilerden askeri ateşi olmuş biriyle ileriki yıllarda meslek hayatında karşılaştık. Çok seviştik. Bu kitabın yazarlarından Doğan Yurdakul o yıllarda henüz ortaokul öğrencisiydi. Ama küçük bir basketçi olarak bu maçları kaçırmazdı. Bir maçtan sonra salonda çıkan kavgayı balkondan izlerken bir mülkiyelinin üstüne gelen harbiyelileri yumruklarıyla yere düşürdüğünü görmüş ve bunun kim olduğunu sorunca çevresindekilerden o meşhur boksör Hiram yanıtını almıştı. Doğan Yurdakul Hiram Abbas'ın adını ilk kez orada duymuştu. Vali olmak istiyordu. O dönemlerde üniversiteli gençler kollarının altına kitap alarak dolaşırlardı. Okumak veya okuduğunu arkadaşlarına hissettirmek önemliydi. Ancak Hiram Abbas'ın hiç öyle kaygıları yoktu. Okumayı sevmiyordu. Gençler o yıllarda siyasetle çok yakından ilgili değillerdi. Bazıları İnönücü, bazıları ise Menderesçiydi. Hepsi o kadar. Faşizm, komünizm gibi siyasal terminolojiler yoktu henüz dillerinde. Ancak Hiram Abbas arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde antikomünist olduğunu sık sık vurguluyordu. Dünyada tek başıma kalsam da yine de komünistlerle savaşırım. Ve bir gün okulda bir dedikodu yayıldı. Boksör Hiram'ın tabancası var. Duyanlar kulaklarına inanamadılar. Çünkü çiçek çocuklarının yeni yeni dünya sahnesine çıkmaya başladığı günlerdi o günler. Dünya gençliğinin sevgi ve kardeşlikten bahsedip savaşa karşı çıktığı o dönemde Hiram Abbas'ın tabancasının olması arkadaşlarını çok şaşırtmıştı. Hiram Abbas'ın nefret ettiği komünistler o günlerde Sansaryan'da işkenceli sorgulamalardan geçirilip sanık sandalyelerine oturtulmuşlardı. Aralarında Şefik Hüsnü, Zeki Başdımar gibi isimlerin bulunduğu 167 solcunun yargılandığı dava 15 Ekim 1953'te başlamıştı. Davanın biri bitmeden diğeri açılıyor, ancak komünistler yılmak nedir bilmiyorlardı. Onca işkenceden geçen Hikmet Kıvılcımlı ve 12 arkadaşı Vatan Partisi'ni kurmak için İstanbul Valiliğine başvuruyorlardı. Hiram Abbas vali olmak istiyordu. Siyasal bilgiler öğrencileri 3. sınıfta bölüm tercihi yapmaları gerekiyordu. 3 bölüm vardı: İdari, mali ve siyasi şubeler. Maliyeci olmak isteyenler mali şubeyi seçiyorlardı. İdari şubeden mezun olanlar kaymakam, emniyet müdürü, vali oluyordu. Hariciyeci yetiştiren siyasi şubeye girmek isteyenlerin ise yabancı dil sınavından geçmeleri gerekiyordu. Hiram Abbas yabancı dil bildiği halde bu sınava girmedi. Vali olmak için idari şubeyi seçti. 6-7 Eylül olayları. Selanik Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan Batı Trakya Türklerinden 21 yaşındaki Oktay Engin ise bombayı attığı 5 Eylül 1955 tarihinde bir gün Nevşehir valisi olacağını bilmiyordu. 25 Temmuz 1955, Yunanistan Birleşmiş Milletler'den Kıbrıs konusunu gündeme almasını isteyerek adadaki sorunu uluslararası platforma taşıdı. 29 Ağustos'ta Kıbrıs sorununu görüşmek üzere Londra konferansı düzenlendi. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes ve 3 general ile diplomatlardan oluşan bir heyet temsil ediyordu. Anlaşma sağlanamadı. Bir hafta sonra 5 Eylül 1955'te Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atıldı. Bomba olayı DP milletvekili Mithat Peri'nin Ekspres gazetesinde özel bir baskıyla manşet yapılarak kamuoyuna duyuruldu. Atamızın evine bomba. Dipnot. Haberi yapan Mithat Peri'nin kişiliği çok ilginçti. 27 Mayıs 1960'tan sonra 1962 yılı sonlarında MAH Başkanı Fuat Doğu'ya Kayseri cezaevinden bir mektup geldi. Gönderen Mithat Peri'ndi. Perin önce geçmiş yıllarda servise, MAH'a verdiği çeşitli hizmetleri, 25 seneyi bulan gazetecilik hayatımda açık veya gizli hiçbir faaliyetten geri durmadığım, herkesten evvel servisin bildiği kanaatindeyim gibi sözlerle uzun uzun anlattıktan sonra baklayı ağzından çıkarıyordu. Hapisten çıkınca gazeteciliğe devam edecekti. Yapacağı yayınlarla komünizme ve Kürtçülüğe karşı cephe oluşturacaktı. Bunun için sahibi olduğu Havadis Matbaası ile Güneş Matbaacılık AŞ, İstanbul Ekspres Gazetesi'ne mali yardım, resmi ilan ve kredi kolaylığı rica ediyordu. O yıllarda Milli Emniyet Hukuk ve Basın Müşaviri Askeri Yargıç Doğan Tanyer bu mektubu 9 yıl sonra Devrim Dergisi'nin 19 Ocak 1971 tarihli sayısında yayımladı. Ardından infial geldi. Bomba Atatürk'ün evine değil de İstanbul'un 500 yıllık çok kültürlü yapısına atılmıştı sanki. Yeni oluşmaya başlayan varoşlardan akın akın şehre inen Türkler, binlerce yıldır birlikte yaşadıkları Rum, Ermeni, Yahudi vatandaşlara ait ev ve iş yerlerini birkaç saat içinde yakıp yıktılar, yağma ettiler. Le Bon, Markiz, Lyon pastaneleri, Banco di Roma, Beyoğlu, Arnavutköy, Bebek, Beşiktaş, İstinye, Yeniköy semtlerini dolaşan öfke adalara kadar ulaşmıştı. Göstericiler "Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır, Rumlar ittir, it kalacaktır" diye slogan atıyorlardı sürekli. 6 ve 7 Eylül günlerinde süren olayların bilançosu korkunçtu. 3 kişinin öldürüldüğü, 30 kişinin yaralandığı saldırılarda 73 kilise, 1 fabrika, 8 ayazma, 2 manastır, 3584'ü Rum vatandaşlara ait olmak üzere 5583 gayrimenkul tahrip edilip yakılmıştı. Dipnot. Halen ANAP milletvekili olan Yılmaz Karakoyunlu da Güz Sancısı adlı romanının son bölümlerinde 6-7 Eylül olaylarına geniş yer vermektedir. Hükümet hemen teşhisini koydu. Bu olay olsa olsa komünist kışkırtması olabilirdi. Zaten Başbakan Adnan Menderes de 12 Eylül günü meclis kürsüsünde komünistlerin tertibinden söz etmişti. Ve polis sıkı yönetim komutanı Nurettin Aknuz'un emriyle harekete geçti. Komünist tertibi bahanesiyle önde gelen solcu aydınları tutukladı. Devamını dinozor Mina Urgan'dan okuyalım. 50 komünistin hemen tutuklanması emredildi. Birinci şubedeki komünist dosyalarının bir kısmı gelişi güzel raflardan indirilip masaların üstüne yığıldı. Artık piyango kime çıkarsa, bunların arasında ölenler ya da yıllardır İstanbul'a ayak basmayanlar vardı. Bu yüzden ancak 44 kişi tutuklandı. Aralarında anımsadığım kadarıyla Aziz Nesin, Nihat Sargın, Profesör Boratav'ın kardeşleri Doktor Müeyyet ile Doktor Can, Kemal Tahir, Tornacı Emin, İlhan Berktay, Hasan İzzettin Dinamo, Dede Ahmet, Doktor Hulusi Dostdoğru ve daha başkaları vardı. Bunlar aylarca Harbiye'de hapis kaldılar. Polis de bu adamların 6-7 Eylül olaylarıyla yakından uzaktan hiçbir ilgisi ilgisi olmadığını o kadar iyi biliyordu ki, değil mahkemeye vermek çoğu alelusu sorguya bile çekilmemişti. Dipnot: Mina Urgan, Bir Dinozorun Anıları, Yapı Kredi Yayınları, 1998, sayfa 281. Neden solcuların gözaltına alındığı birkaç yıl sonra ortaya çıktı. O tarihte CIA Başkanı Alan Dulles İstanbul'daydı. CIA Başkanı Dulles olaylara bakarak MAH Başkanı Behçet Türkmen'e olaylarda gördüğü tahribat şekillerinin tamamıyla komünist taktiği usulüne uygun olduğunu ifade etmişti. Dipnot: Tarih ve Toplum Dergisi, sayı 33, sayfa 147. Yunanistan'da yürütülen soruşturma ve mahkeme kararı gerçeği ortaya çıkardı. Selanik Konsolosluğunda görevli Hasan Uçar ile Batı Trakya Türklerinden üniversite öğrencisi Oktay Engin bombalamıştı Atatürk'ün evini. Peki İstanbul'un 52 farklı yerinde aynı anda başlayan olayları kim tertiplemişti? Azınlıklara ait ev ve iş yerlerinin listesini günler önce kim hazırlamıştı? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde orgeneral rütbesine kadar yükselip Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevinde bulunan o günlerin genç subayı Sabri 25oğlu, Özel Harp Biriminde Seferberlik Tetkik Kurulu'nda görevliydi. Yıllar sonra orgeneral rütbesine emekli olduğunda 6-7 Eylül olaylarının perde arkasını gazeteci Fatih Güllapoğlu'na açıkladı. Sonra 6-7 Eylül olaylarını ele alırsak, pardon paşam pek anlayamadım, 6-7 Eylül olayları mı? Tabii 6-7 Eylül'de bir özel harp işidir ve muhteşem bir örgütlenmeydi. Amacına da ulaştı. Paşa bunları söylerken benden de soğuk terler boşandı. Sorarım size, bu muhteşem bir örgütlenme değil miydi? Evet paşam. Dipnot: Fatih Güllapoğlu, Tanksız Topsuz Harekat, Tekin Yayın Evi, 1991, sayfa 104. Sabri 25oğlu emekli olduktan sonra Askeri ve Siyasi Anılarım adlı kitap yazdı. Kastaş Yayınları, 1999. Emekli Orgeneral 25oğlu kitabında gazeteci Güllapoğlu'na anlattıklarından bahsetmiyordu. 6-7 Eylül tertipçileri bir bir açığa çıkmıştı zamanla. Kızgın toplulukları kışkırtarak infial yaratan Kıbrıs Tültür Cemiyeti, Menderes hükümetinin güdümündeydi. Hatta cemiyetin genel sekreteri Kamil Önal MAH mensubuydu. Cemiyet öylesine bir koruma altındaydı ki olaylardan sonra haklarında delil toplamak isteyen bir istihbarat elemanı tutuklanmıştı. Emniyet müfettişlerinden Cemal Sancak Yassıada'da verdiği ifadede Kıbrıs Türktür Cemiyeti'ne ait bir belgeyi almak için sıkı yönetime başvuran MAH memuru Haydar Tansu'nun komünist diye tutuklandığını söylemişti. Yassıada'da görülen 6-7 Eylül olayları davasının 19 Ekim 1960 tarihli duruşmasının ikinci celsesinde sanıklara altında MAH Başkanı Behçet Türkmen'in imzasının bulunduğu ve olayların tertip olduğunu doğrulayan bir milli emniyet raporu okundu. Rapora karşı ne diyeceği sorulan Adnan Menderes şunları söyledi: Milli emniyet raporlarına fazla önem vermemek lazımdır. Bu raporu tanzim eden Milli Emniyet Müfettişi 7 Eylül'e kadar hiçbir şeyden haberdar değildir. Fakat hadiseler olup bittikten sonra 7 Eylül'de sağdan soldan derlediği haberlerle böyle bir rapor yazıyor. Dipnot: Yassıada tutanaklarına dayanarak nakleden Hulusi Dosdoğru, 6-7 Eylül olayları, Bağlam Yayınları, 1993, sayfa 124. Yassıada mahkemelerinde olaylardan bu cemiyetin veya komünistlerin değil, DP yöneticileri ve teşkilatlarının sorumlu oldukları sonucuna varıldı. Celal Bayar ile Adnan Menderes ve hükümetinin üst düzey yöneticileriyle ilgili dava, anayasanın ihlaliyle ilgili ana davayla birleştirildi. Dipnot: Salim Başol Başkanlığındaki Yüksek Adalet Divanı'nın 1960-3 sayılı ve 5-1-1961 tarihli kararı. Şaşırtıcı rastlantılardan biri de 6-7 Eylül olaylarını organize eden Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanı Albay Cemal Akbay'ın tutuklanan Aziz Nesin'in harp okulundan sınıf arkadaşı olmasıydı. 6-7 Eylül provokasyonunun nedeni Kıbrıs'tı. Birleşmiş Milletler 22 Eylül günü Kıbrıs sorununun gündeme alınması önerisini geri çevirdi. ABD Atina'yı desteklemediğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı koltuğuna henüz yeni oturan Fuat Köprülü mecliste yaptığı konuşmada Yunanistan'a çatarak Kıbrıs'ın Türk olduğunu ve Türk kalacağını açıkladı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özel harp tekniklerini öğrenen 3 Türk subayı Mehmet Bozkurt, Remzi Kızılsu ve Muzaffer Temizer gizlice Kıbrıs'a giderek Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kurmuşlardı. Teşkilatın kod adı Bozkurt'tu. Adaya sivil olarak illegal yollardan giren Türk subayları Seferberlik Tetkik Kurulu'nun elemanlarıydı. Kıbrıslı Türkleri örgütleyip tıpkı Amerikan Harp Doktrinleri kitabında yazdığı gibi kontrgerilla savaş teknikleri öğretiyorlardı. Bayraktar ve bayraktara bağlı sancaklardan oluşan hücre örgütlenmeleri oluşturulmuştu. Mücahit yetiştiren özel harpçi subaylar görev süreleri dolunca Türkiye'ye dönüyor, onların yerine yine sahte isimlerle, sivil kıyafetlerle yeni özel harpçiler gizlice Kıbrıs'a çıkıyorlardı. Yunanistan da benzer yöntemler uygulayarak EOKA'ya destek veriyordu. Adada her geçen gün gerginlik tırmandırılıyordu. Küçük bir kıvılcım Kıbrıs'ın yaşamını alt üst etmeye yetecek gibiydi.
Ayrım sonu.